Ya değerli arkadaşlar merhaba. İlk 2 hafta sizinle Braille nota işaretleri ve buna bağlı bazı ifadelerden bahsetmiştik ama bu hafta daha çok müzikte karşılaşamayacağımız, bileceğimiz terimler, bazı bilinmesi gereken kavramlardan bahsedeceğim. Kursa gittiğinizde ya da müziği öğrenmeye başladığınızda bunları birazcık biliyor olursanız başlangıç için daha rahat etmiş olursunuz. Öncelikle Braille nota işaretleri sırasında bahsetmiş olduğum, hatta ilk haftanın başında bahsetmiş olduğum kavramlardan kısaca bahsedeyim tekrar. Müzikte nota dediğimiz şey zaten müziğin elementlerinden biri. Sesin bir şekilde katı edilmiş hali. Yani uzunluğu da sesin uzunluğu ritim. Sesin yüksekliği, güllüğü, yani yüksekliği daha çok frekansı, nota. Tabii sesin güllüğü çeşitli dinamiklerden oluşmakta. Bunun dışında forte'den bahsettim. Forte bir satır içerisinde 5 çizgi alt alta konarak, yatay bir şekilde konarak oluşturulduğu bir satır kavram forte. Bunun yanı sıra ölçüden bahsettim. Ölçü ne demek? Bunu biraz açmak istiyorum aslında. Ölçü ilk haftaydı sanıyorum. Çok kısaca bahsetmiştim. Ama yine de söyleyeyim. Biz müzisyenler ya da müzikle uğraşan insanlar, müzikle uğraşan insanlar, müziği kolaylıkla algılayabilmek için, beyin olarak kolaylıkla sistematize edebilmek için çeşitli matematiksel parametreler kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunu okurken de yazarken de kullanmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi ritim aslında düzenliliği. Zamana bölme, işi zamanla halletme. İlk haftada söylemiştim sanırım. Yani hangi hafta olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Önemli değil. Nasıl normal hayat akışında, zaman akışında günü 24 saatte bir şekilde böldüysek, bizim yarattığımız, insanoğlunun yarattığı bir kavram. 24 saat. Biraz. Yine müziği de bir şekilde hızına göre ya da çeşitli uygulamalarına göre bölmek zorunda hissediyoruz. Ancak bu şekilde dili daha net anlayabilir ve kavrayabilir oluyoruz. Söz gelimi dörtlü ölçü içerisinde ya da şöyle söyleyeyim. Uzun süren bir parçayı metrik hale getirmek, yani ve simetrik bir şekilde anlayabilmek için ölçüler kullanıyoruz. Söz gelimi 4 tane dörtlük nota bir araya geldiğinde ve sonrasında başka notalar bir araya geldiğinde biz bunu küçük parçalara bölmek istiyoruz. Uzun süren müziği ve küçük parçalara böldüğümüzde de bunu ölçü olarak adlandırıyoruz. İngilizler ya da Fransızlar mesure, işte mesure falan diyor. O şekilde adlandırmışlar. Biz de Türkçe'ye ölçü olarak çevirmişiz. Aslında bir tür küçük bir bölme. İşte bölüyoruz notaların müzik yerlerini bölüyoruz aslında. Küçük parçalara ayırıyoruz aslında. Öyle söyleyeyim. Böylece daha kolay algıladığımızı düşünüyoruz. Klasik Batı müziğinde daha çok kullanılan bir şeydi bu. Zamanında 16. yüzyıldan itibaren, 15. yüzyıldan itibaren. Sonrasında bugün popüler müzikte ya da rock müzikte, caz müziğinde de kullanılan bir şey bu. Hatta Türk müziği belki çeşitli farklı kavramlarla kullanılır hale geldi. Ölçü kavramı daha önce söylediğim gibi dörtlükler ya da sekizlikler üzerinden yürüyen bir birim söz konusu. Bu arada söylemiştim, birlik nota, dörtlük nota, ikilik nota ve sekizlik notaları. Dört vuruşluk. Birlik notanın 4 vuruş olduğunu, ikilik notanın 2 vuruş olduğunu, dörtlük notanın 1 vuruş olduğunu ve sekizlik notanın yarım vuruş olduğunu. Aslında görece olarak böyle, standart olarak böyle. Birim notaları düşünüyoruz ve onun kaç tane, bir ölçü içerisinde ondan kaç tane olduğunu düşünüyoruz. Parçaya başlarken 3 dörtlük dediğimizde o ölçü içerisinde 3 tane dörtlük nota değerinde notalar var diyoruz. Bu şu demek değil, 3 tane dörtlük nota var sadece. sadece bu şekilde oluşabilir 3 dörtlük değil. Söz gelimi bir tane noktalı dörtlük. Yani 1,5 dörtlük, bir tane 8'lik, bir tane 4'lük nokta. Yine bir 3 dörtlük ölçü oluşturabilir. 8'lik olduğunda da 6 8'lik olabilir. 6 tane 8'lik yine bir ölçü grubudur. 6 tane 8'liğin sadece birer gelmesinden değil, aynı değerin 6 tane 8'lik kadar notaların birer gelmesinden oluşan bir ölçü grubundan bahsediyoruz. Ölçüler tabii günümüzde 20. yüzyılda müzik yapan çok ayrıntılı bir şekilde müziğin içerisinde bulunan besteciler bu bahsettiğimiz metrik sistemin dışında başka sistemler de kullanmaya başlamışlar. İşte zaman orantısal sistem, proportion ölçüleme ya da proportion işte kullanma tekniği. Biraz spesifik bunu görmezsiniz. Büyük ihtimalle görmezsiniz ama yine de bahsedeyim. Mesela adam bir tane nota yazıyor ve diyor ki 3 saniye boyunca bu nota çalınacak diyor. Ya da birkaç tane notayı birden yazıyor. Çeşitli büyüklüklerde 8'lik 2 tane, 4 tane 16'lık nota yazıyor ve bunun 3 saniye içerisinde çalınacağını söylüyor. Bu bir hızı sağlıyor. Orantısal, proportional nota sistemi bu. Bunu görmezsiniz ama çok eğlenceli bir şey aslında. Yine de bahsedeyim istedim. Bunun dışında bahsedeceğim kavram anahtar kavramı. Anahtar kavramından 2 haftada bahsettim ama tatmin olmadım bahsetmekten. Çünkü yine de anlaşılmasını istiyorum. Anlamanızın daha iyi olacağını. Anahtar dediğimiz şey normalde 5 çizgilik bir nota sistemine sahibiz, satır sistemine sahibiz. Ve bu 5 çizgilik nota bize olsa olsa 11 tane ya da 12 tane sesin işte re'den sol'e kadar diyelim ki şu orta donun üstündeki re'den pardon şu re'den hadi ya, genelde pardon, özür dilerim bu re'den yukarıdaki sol'e kadar olan yeri bize ancak gösterebiliyor. Birinci çizginin altında boşluk olduğunu düşündüğümüzde notanın başı eğer o birinci çizginin altına denk gelirse re notası çıkar. Beşinci çizginin üstüne eğer notanın başı denk gelirse sol notası çıkar. Yani tek satır, bir satırın dikey genişliği bize ancak bu kadar yükseklikte frekansta bir aralık sağlar. Bu aslında sınırlayıcı. Piyano ve diğer bazı enstrümanlar oldukça geniş bir ses skalasına sahipler. Mesela piyano bu kadar kalından bu kadar inceye kadar gidebilen bir ses genişliğine sahip. O yüzden bu kadar büyük bir skalayı anlatabilmek için satırı genişletmektense, yani dikey satırı yukarıya ve aşağı doğru genişletmektense, aslında bunu da yapıyorlar ama yine de yeterli olmuyor. Çeşitli formüller geliştirmişler. En önemli, en güzel formül ve şu anda tek kullanılan formül anahtar formülü. Nasıl olduğunu söyleyeyim size. Düşünün ki birinci çizgi mi, ikinci çizgi sol, üçüncü çizgi si'ye denk geliyor. Dördüncü çizgi re'ye denk geliyor. Ve beşinci çizgi fa'ya denk geliyor. Düşünün ki bu notaların ikinci çizgi son anahtarı oldu. Evet, aynen ikinci çizgi son anahtarı bunlar. Ama onlar müzisyenler ya da müzikologlar düşünmüşler ki bu anahtar bize yetmiyor ve başka anahtarlar da kullanmalıyız. Mesela söz gelimi dördüncü çizgi fa anahtarı. En kalın anahtar. Birinci çizgi bu sol. İkinci çizgi si. Üçüncü çizgi re. Dördüncü çizgi fa. Ve beşinci çizgi la şeklinde. Umarım kavramlar konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü anlattım bunları. Tekrar edebilirsiniz. Notanın başları çizgilerin üstüne veya boşlukların üstüne gelecek şekilde düzenlenir ve nota da elips şeklindedir. Onu da söyleyeyim. Böylece görmüş olduğunuz gibi skala genişliyor. Mesela son anahtarında re'den yukarıdaki kadar olan skala anahtarını da bir parçanın içerisine kattığımızda bu sefer mi'ye, aşağıdaki mi'ye kadar genişliyor. Yukarıdaki sol'a kadar genişletmiş oluyor. Tabii bu arada geçici bir süre için parçalarda, zaman küçük küçük noktalarda ek çizgiler de konabiliyor. Söz gelimi 5 çizgi altına bazı ölçülerde Bu arada ölçü çizgisi dikeydir. Notaları bir şekilde dikey bir şekilde keser. Yukarıdan aşağıya. Ölçü bitmiş demektir. Ek çizgiler konur ölçülerin altına. Mesela fa notalarında birinci çizgi sol ise alttan bir ek çizgi daha koyarsanız notamız birinci ek çizginin altında mi olur ve notanın başı oraya denk gelir. Hatta ikinci ek çizgi do'ya kadar iner. Üçüncü ek çizgi la'ya kadar iner. Söz gelimi son anahtarında beşinci çizginin üstüne çeşitli kesitlerde, ölçülerde ek çizgi koyarsanız bu birinci ek çizgi la olur, ikinci ek çizgi do olur, üçüncü ek çizgi mi olur. Neden atlayarak gidiyor la do mi? Çünkü ortada si ve re'ler boşluklara denk geliyor. Mantık olarak onu tekrar hatırlatayım istedim. Böylece anahtarların mantığını anlatmış oldum ama kaç tane anahtar var? 7 tane anahtar var. En ince anahtar son anahtarı. Birinci çizgi mi, sol, ikinci çizgi sol, üç, dört ve beşinci çizgiler. Mi, sol, si, re, fa. Birinci çizgi do anahtarı. Bu anahtarı bu arada en ince anahtar son anahtarını her enstrüman kullanır. Daha çok gitar kullanır, piyano kullanır. Kemandır. Keman anahtarıdır aslında bu aynı zamanda. Ya da ince piccolo flüt ya da flüt çok sık kullanır. Birinci çizgi do anahtarı soprano anahtarı olarak geçer. Birinci çizgi do, ikinci çizgi mi, üçüncü çizgi sol, dördüncü çizgi si ve beşinci çizgi re'dir. Orta do'dan başlar yani. Piyanonun ortasındaki do. Bu anahtarı genelde koro notasyonunda bulursunuz. Soprano anahtarı olarak görülür. Alto anahtarı ikinci çizgi do anahtarıdır. Birinci çizgi la, ikinci çizgi do, ikinci çizgi mi, dördüncü çizgi sol ve beşinci çizgi si'dir. Yine ek çizgileri düşünebilirsiniz ama bu da viola tarafından kullanılan bir anahtardır. Viola diye bir çalgımız var, yan çalgılardan. Üçüncü çizgi do anahtarı, tenor anahtarı. Birinci çizgi fa, ortalığın altındaki fa'ya kadar indik bu sefer gördünüz. İkinci çizgi la, üçüncü çizgi do, dördüncü çizgi mi ve beşinci çizgi soldur. Kimi zaman violonselde ve kimi zaman koro notasında kullanılır. Dördüncü çizgi do anahtarı. Dördüncü çizgi do anahtarında da birinci çizgi orta do'nun re'dir. Bu orta do. Orta do dediğim bu. Ve altındaki de duyduğumuz re sesi. Birinci çizgi re, ikinci çizgi fa, üçüncü çizgi sa, dördüncü çizgi do ve beşinci çizgi mi. Sonra fa anahtarına geçer. Kalınlaştıkta anahtar. Yani üçüncü çizgi fa anahtarına geliriz. Neler yapmıştık? Son anahtarı birinci çizgi do, ikinci çizgi do, üçüncü çizgi do ve dördüncü çizgi do. Altıncı anahtarımız üçüncü çizgi fa anahtarı. Si, orta do'nun altındaki si değil. Onun bir oktav aşağısındaki si'den başlar. Si, ikinci çizgi re, üçüncü çizgi fa, dördüncü çizgi la ve beşinci çizgi orta do'dur. Sonra en kalın anahtarımız dördüncü çizgi fa anahtarı. Piyanonun sol elinde kullanılır çoğunlukla. Kontrbass'ta kullanılır. Daha kalın bas sesli enstrümanlarda kullanılır. Bas anahtarı aslında. Birinci çizgi orta do'nun altındaki sol değil. Bu sol değil. Bunun altındaki soldur. İkinci çizgi si, üçüncü çizgi re, dördüncü çizgi fa ve altıncı çizgi la'dır. Ortalığın altı, beşinci çizgi la'dır. Ortalığın altındaki la. Anahtarlardan aslında niye bahsediyorum? Normalde Braille okuyan birinin, kör birinin anahtarlarla pek işi olmayacak. Şundan bahsediyorum. Bir kursa gittiğinizde ya da gören biriyle müzikle ilgili bir iletişim kurmaya çalıştığınızda size kendi dilince çizgilerden ve portelerden bahsedecektir. Bunları bilirseniz ya da hatırlarsanız daha iyi anlaşırsınız. En azından okullarda ya da kurslarda biriyle nota konusunda iletişim kurmaya çalışırsanız, yazmak konusunda sıkıntı yaşarsanız, biri size nota yazdırırsa, bu şekilde bahsederse şaşırmayın. Çünkü onların dili bu şekilde. Oktav dediğim şey 1/8'lidir aslında. 8 aralık. Aralıklara da geçmek istiyorum. Müzikte aralık dediğimiz kavram iki sesin arasındaki uzaklık tam denemez ama ilişkisi diyelim. Birbiri arasındaki ilişkisi. Do ve re gibi ya da do ve mi gibi. Mesela do mi aralığı deriz biz ya da re fa aralığı deriz. Aralıklar konusunda daha önce şunu anlatmıştım. İkili aralıktan 9 aralığa kadar anlatmıştım. İkili aralık do re, üçlü aralık do mi olabilir, dörtlü aralık do fa, beşli aralık do sol, altılı aralık do la, yedili aralık do si demiştim, sekizli aralık da do demiştim. Oktav demek. Ben size oktav işaretlerini anlatırken piyanonun 7 oktav ve fazlası olduğunu söylemiştim. Piyano en geniş enstrümanların bir tanesidir. Piyano ile ilgili enstrüman tanıtımı geldiğinde daha ayrıntılı anlatılacak bunlar muhtemelen. Arkadaşlar bu konuda muhtemelen daha ayrıntılı bilgi vereceklerdir. Ama aralıkların şöyle tanımlamaları da var. Bu tanımlamaları niçin anlatıyorum? Size akorlar ve majör minör kavramında çok yardımcı olacak çünkü. Söz gelimi ikili aralık, büyük ikili aralık ve küçük ikili aralık olarak adlandırılır. Do, biz iki oktav arasında, oktav sesi arasındaki zaman şey dilimi ve oktavı 12'ye bölüyoruz. Klasik Batı müziğinde öyle bu şekilde. Bu arada söyleyeyim, Avrupalılar bu müziği gayet sistematize etmeyi amaçlamışlar. Zamanında hep doğal bazı sesler enstrümanlardan çıkan doğal sesleri kullanmış aslında. Ama sonrasında müzik yazımı, bestecilik ya da enstrüman işleri o kadar gelişmiş ki gelişmeye başlamış ki besteciler müzisyenlere kendi dillerini anlatabilmek için nota yazısıyla kendi dillerini anlatabilmek için bazı standart şeyler geliştirmeye çalışmışlar. Söz gelimi gam sistemleri ya da eşit düzenli klavye sistemleri gibi. Hemen söyleyeyim. Söz gelimi bir oktav arası mesafeyi, 8'li olan mesafeyi 12 parçaya bölmüşler. Do diyez, re diyez, fa diyez, sol diyez, la diyez, si. 12 ses. Do da 13. ses oluyor. Ama tabii hani tekrar değil, biz diğer 12 sesi kale alıyoruz. Ve bunu yaparken de bu aralıkların ikili aralıklar hepsidir. Hepsi küçük ikili aralıklar. Do diyez ya da do re bemol diyelim. Çünkü bu diyezler bemol de olabiliyor. Do diyez re bemol oluyor. Re diyez mi bemol oluyor. Fa diyez sol bemol de olabilir. Sol diyez la bemol de olabilir. La diyez si bemol de olabilir. Bunun adlandırılmaları teorik şekilde bazı farklılıklar içerir. Onu da anlatacağım. Gayet müzik teorisine giriyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Bu 12 sesin eşit düzenli oluşu, 12 tane aslında küçük ikili aralığın eşit düzenli olarak tasarlanmasıdır. Küçük ikililer do, re bemol mesela bir küçük ikilidir. Ya da do diyez, re bir küçük ikilidir. Mesela piyanonun beyaz tuşlarında gördüğümüz mi diğerlerinin aksine küçük ikilidir. Si, do küçük ikilidir. Büyük ikililer var. Küçük ikililer yarım perde bu arada, yarım ses diyelim. Daha net anlaşılsın kafamızda, yarım perde ve yarım ses. Gitarda diyelim ki mi'ye bastıktan sonra fa hemen yanındaki perde, komşu perde diyelim. Küçük ikiler. Büyük ikiler aralık do, re. Yani arasında bir tane perde var. Tam ses. Yarım ses ve tam sesi unutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü minörleri ve majörleri gelirken çok sık onlardan bahsedeceğim. Büyük ikili aralıklar do, re, tam ses. Re, mi, söz gelimi tam ses. Fa ve sol arası söz gelimi büyük ikili aralık. Sol, la yine büyük ikili aralık. Tam ses derken büyük ikili aralığı kastetmiştim. La, si yine büyük, la, si yine büyük ikili aralık. Üçlü aralıklara gelelim. Bu arada dip bazı minör tonlarda ya da bazı makamsal müziklerde 60 ikili diye bir kavram duyarsınız. Onu sonra anlatacağım size. Daha geniş bir ikili kavramıdır o. Bir buçuk ses. Tam sesten de öte. Bir buçuk ses kavramıdır. Do, re diyez değil ki. Üçlü aralıklar. Do, mi gibi. Ya da işte mi, sol gibi. Üçlü aralıklar. Sesteş olarak yani biz adını do mi olarak adlandırıyoruz. Do arasındaki re'den hiç bahsetmiyoruz. Ya da re ile ilgili hiç alakamız yok. Üç aralık do ve mi adları. Üç aralıklar genel olarak yine büyük ve küçük üçlülerden bahsedebiliriz. Daha ayrıntılı spesifik bilgileri çok meraklı olanlar öğrenirler daha sonra. Do mi büyük üçlü aralıktır. İki tam ses gibi düşünün. Do re tam ses, re mi tam ses. Do mi büyük üçlü. Mesela fa la büyük üçlü aralıktır. Fa sol tam ses, sol la tam ses. Fa la arası büyük üçlüdür. Sol si de büyük üçlüdür. Mesela. Hatta buna majör üçlü de derler. Öyle söyleyeyim. Yani majör üçlü diye bir kavramla da karşılaşabilirsiniz. İşte bu odur. Büyük üçlü aralığıdır. Minör üçlü bir buçuk ses. Yani do, mi ve mol. Do, re diyez değil. Az önce bahsettiğim bir buçuk sesli do re aslında. Do re diyez de 62'li, do mi bemolce 62'li. Neden biri küçük üçlü denen biri hemen söylüyorum. Adlarından dolayı, yani bizim ona verdiğimiz adlardan dolayı do re isimleri komşu isimler. O yüzden ikili aralıklar do re diyez olur, 62'li olur. Ama do mi isimleri üçlü aralığı kasteder. Do, re, re hiç yoktur piyasada. Do, mi üçlü aralıktır. Do, mi ve molde. Küçük üçlüdür. Aynı perde uzaklığı olmasına rağmen do, re diyez 62'li de do, mi ve mol küçük üçlü. Yani minör üçlüdür. Do, re tam ses. Re, mi, mol yarım ses. Do, mi, mol küçük üçlü. Söz gelimi re, fa küçük üçlüdür. Mi, sol ya da işte minör üçlü diyebiliriz. Küçük üçlü. Ya da si, re küçük üçlü diyebiliriz. Bunun dışında dörtlü aralıklar var. Do, re, mi, fa, do, fa. Dörtlü aralıklarda bilmeniz gereken büyük ve küçük değil. Aralık, dörtlü aralık ve beşli aralıklar tam ve artık ya da eksik olarak adlandırılır. Do, fa tam dörtlüdür. Do, re, mi, fa. Yani do iki buçuk perde uzaklıkta do re mi iki mi fa iki buçuk do fa tam dörtlü re sol tam dörtlü mi la sol do la re tam dörtlü aralıklar. Bunun dışında 60 dörtlü diye bir şey vardır. Tam dörtlü iki buçuk perde mesafedeyken 64'lü 3 perde mesafede. Fa sol 1, sol la 2, la si 3. Fa si. Bunun dışında yine eksik dörtlü var. Söz gelimi mi la bemol. Mi la tam dörtlü, mi la bemol. Aslında mi sol diyez, dikkat ettiğiniz gibi majör üçlü tınlıyor. Ya da bu şekilde majör tınlıyor. Mi fa diyez, sol diyez, mi sol diyez. İki perde, iki tam perde aralığı vardır aslında. Yani üçlüdür ama mi sol diyez. Büyük üçlüdür. Majör üçlü. Ama mi aynı perde hesabına sahip. Fakat adından dolayı, mi la isimlerden dolayı eksik dörtlü olarak adlandırılır. Parça içerisindeki konumlarına göre, gelişlerine göre, karşılaştığımız noktalara göre mi la mol olduğunu, mi la mol'ü gördüğünüzde bunun eksik dörtlü olduğunu bilmeniz iyi olacaktır. Beşli aralıklar yine tam ve eksik ve artmış olarak adlandırılır. Do sol tam beşli. 3,5 perde uzaklıkta. Yani do re 1, 2, 2,5 ve 3,5 gibi düşün. Do sol tam beşli. Re la tam beşli. Mi si, fa do, sol re ve la mi tam beşli aralıklar. Do sol diyez olduğunda 65'li. Do sol diyez. Do Sol bemol olduğunda do fa diyez olabilirdi bu aslında. 64'lüydü normalde ama do sol bemol eksik beşli adından dolayı. 3 perde. Bunun dışında altılı aralıklar. Altılı aralıklar da üçlülerin akrabası gibi düşünün. Çünkü do mi aralığını ters çevirdiğimizde mi do'dur aslında altılıdır. Mi fa sol la si do altılı. Altılı aralıklar büyük ve küçük olarak adlandırılır. Mesela la büyük altılıdır. 4,5 perde aralıkta, uzaklıkta. Büyük altılı. Re si büyük altılı. Fa re ve sol mi büyük altılı aralıklardır. Ama tabii 4 perde uzaklık olursa, yani yarım ses küçülürse mi do küçük altılı. La fa küçük altılı ve si sol küçük altılıdır. Bu kadar yoğun aralık tanımlamasına devam ediyoruz. Do, si, yani yedili aralıklara geldik. Yedili aralıklar da ikili aralıklarla akraba. Söz gelimi do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si bir yedili aralık aslında. Si, do aynısı ama ters çevrilmiş hali. İkili aralık, küçük ikili gibi düşünün. Do, si büyük yedili. Si do küçük ikili. Yedili aralıklar da büyük yedili ve küçük yedili olarak eksik yedili olarak da kullanılır. Eksik yedili kullanımını da görürsünüz aralık olarak. Mesela do si beyaz tuşlarda do ve si aslında büyük yedilidir. Do si bemol si'nin yarım ses kalınlaşmış hali, bemol, küçük yedilidir. Diyez, si bemol, iyice daraldı, bakın. Yani do diyez ve si bemol iyice daraldıkça eksik yedili olur. Bunun dışında 8'li aralıklardan ya da 8'li aralıklardan veya sesli anarmonik aralıklardan bahsetmeme gerek yok. Çünkü onlar aynıdır zaten. Do şekilde. Do diyez dediğimizde aslında bu 61'lidir diye geçer ama teoriktir bu. Yani bunu pek görmezsiniz. Onu söyleyeyim. Bunun dışında 9'lu 10'lu aralıklarda ikili ve üçlü aralıklar şeklinde devam eder. Skala aynen böyle bu şekilde devam eder. Şimdi bu aralık bahsinden sonra size anlatmak istediğim bir kere akor ne demek? Klasik Batı müziğinde akor denen bir şey var. Türk müziğinde akor kavramı diye bir kavram yok aslında. Makamsal müziklerde daha çok melodinin çok hakim olduğu Arap ya da Fars ya da Hindu ya da diğer işte makamsal müziklerde bu kadar çok çok sessiz akorlar ya da aralıkları duymazsınız aslında. Rastlamışsınızdır bazı yerlerde. Atıyorum Asya'nın ortasında, Kuzey Asya'daki gırtlak hareketlerinde ya da üç sesinde tınladığını, duyulduğunu rastlayabilirsiniz ama nadirdir bunun dışında. Akor aralık iki sesten oluşmaktaydı. Akor üç veya daha fazla sesin bir araya gelmesinden, çalınmasından oluşur. Söz gelimi do mi sol. Üç ses var. Söz gelimi mi sol do ya da işte do re mi. Do re mi bile bir akordur aslında. Batılılar ya da klasik Batı müziğindeki kuramcılar yanında akor tanımını üçlü aralıklar üst üste bina ederek oluşturmuşlar. Sistemi üçlü aralıklarla kurmaya çalışmışlar. Minör aralıklar ya da majör aralıklar şeklinde. Üçlü aralık derken neyi kastediyorum? Sözlemi üç sesli bir akor. Do, mi, sol. Do, mi. Büyük üçlü. Mi'nin üzerine bir küçük üçlü daha. Sol. Do, mi, sol. Üç sesli bir akor şeklinde kurmuşlar. Bunu do, mi, bemol, sol. Önce küçük üçlü sonra büyük üçlü olarak da kurabilirlerdi. Kuruyorlar. Do, mi, bemol, sol, bemol. Eksik bir şekilde. İkisi de olarak da kuruyorlar. Ama temelinde bizim popüler müzikte ya da sıklıkla müzikte kullandığımız amatör müzisyenler olarak kavramlar, akor kavramı Avrupalıların daha önce de kullanmış olduğu ve üçlü üzerine bina edilen akor kavramıdır. Çok çeşitli akor türleri var. Söz gelimi majör akorlar, minör akorlar. Bunlar üç sesli oluyor. Dört sesli akorlar da var. Yedililer. Beş sesli akorlar da var. Dokuzlular. Altı sesli akorlar. Onbirliler. Mesela bunlar. Yedi sesli akorlar ve onüçlüler. Cazda çok sık kullanılan işte beş sesli, altı sesli ya da yedi sesli akorlar. Dokuzlu, onbirli, onüçlüler. Tabii bunların farklı kurulduğunu düşünürsek artık biraz deniz derya moduna giriyoruz. Ve çok güzel sesler elde edilebiliyor. Gitar üzerinde, piyano üzerinde ya da polifonik çok sesli enstrümanların olduğu yerde. Öncelikle üç sesli akorlardan bahsedeyim. Majör akorlar. Üçlüsü büyük olan, ilk üçlüsü büyük olan akorlar. Do, mi. Söz gelimi re, fa, diyez, la. Üçlüsü büyük, ilk üçlüsü re, fa, diyez, büyük üçlü. Bu arada size kolaylık olsun diye üçlü üçlü bina edilerek yapılır demiştim. Ama bizim terminoloji olarak asıl kullandığımız isim beşli akorlardır bu. İlk akorun ilk sesi ve son sesi arasındaki aralık beşli olduğu için biz buna beşli akorlar diyoruz aslında. Bunu da bilmenizde fayda var. Beşli akorlar. Majör beşli mesela. İlk üçlüsü büyük. Bir de bunun minör beşlisi var. İlk üçlüsü küçük olursa re, fa, la, normal fa diyelim. Fa beta, la. Minör beşli. Minör akoru. Ya da re, fa, la bemol. Eksik akor. Eksik beşli akoru diyebiliriz. Tabii bunun çeşitli farklı kullanımları da var. Söz gelimi re, fa, la akoru minörse bunu adamlar çeviriyorlar mesela. Fa, la, re. Birin çevrimi la, re, fa. İkinci çevrimi falan gibi. Yani kendimi şu anda bildiğiniz müzik teorisi anlatır buldum. Gerçekten harf şeklinde bütün hepsini algılarsanız pek çok şey öğrenmiş olursunuz sanıyorum. Anlamış olursunuz sanıyorum. Her neyse. Parantezdi bu. Dört sesli akorlardan bahsedeyim. Yedili akorlardan diyoruz. Çünkü ilk sesiyle son sesi arasında yedili aralıklar söz konusu olduğu için. Mesela do, mi, sol, si. Dört sesli bir akor. Yedili akor. Bu akora biz majör yedili diyoruz. Çünkü majör akor üzerine büyük yedili. Daha doğrusu solün üzerine de büyük üçlü. Aynı zamanda kurulu. Do, mi, sol, si. Majör. Do, mi, sol, si bemol. Buna dominant yedili diyoruz. Bizi çeken ama dominant deseniz daha iyi. Dominant yedili. Bu kavramlardan da bahsedeceğim size. Ton kavramı söz konusu olduğunda. Yani majörler, minörler, tonlar, gamlar söz konusu olduğunda. Bu çeken nedir, dominant nedir? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Sonra eksik yedili akorlar var. Do, diyez, mi, sol, örnek. Sonra suni dili dediğimiz do, mi, bemol, si bemol şeklinde akorlar var. Minör yedili akorlar var. Minör beşli üzerine kurulan kök sese göre yani en alttaki sese göre kurulan yedili küçük yedili aralık. Do, mi, bemol, sol, si bemol. Tabii çeşitli adını veremediğimiz yedili akorlar da var. Do, mi, sol, diyez, si falan gibi. Her neyse. Bahsetmeyeceğim. Dokuzlu aralık akorlar da beş sesli akorlar. Örnek veriyorum. Çalabilirsen tabii. Dokuzlu akorlar gibi. Do, mi, sol, si bemol, re bemol mesela. Minör dokuzlu. Dominant minör dokuzlu. Ya da işte majör dokuzlu tamamen şeklinde. Tabii merak edenler olursa daha ayrıntılı da bahsederim. Ama başka kavramlara da geçmek istiyorum. Gam ne demek? Ya da dizi ne demek? Ondan bahsedeyim. Klasik Batı müziğinde az önce bahsettiğim gibi bir oktav sesi arasındaki matematiksel çizgiyi 12'ye bölmüşler. Aralıkları 12'ye bölmüşler. Eşit 12 parçaya bölmüşler. Buna da çeşitli ikili, yani ikili aralıklar arda arda getirerek eşit bir şekilde paylaştırmışlar. Şimdi bu paylaşımı, bu yani uzak bu dizi dediğimiz şey bir doğrusal bir şey aslında. Yan yana gelen seslerin oluşturduğu bir kavram aslında, öyle diyelim. Kromatik dizi, do, res, re ve vesaire si'ye kadar giden olan dizi. Kromatik dizi, ard arda küçük ikili aralıklarla yanaşıp giden dizi. Bir de diatonik dizi var. Diatonik diziler ikiye ayrılıyor. Minör ve majör olarak. Yanaşık seslerle. Şimdi sıkı durun. Aslında öğrenmesi çok da kolay olmuyor ama sizin çok kolay yapabileceğiniz bir şey. Minör ve majör diziler. Klasik Batı müziğinde iki kalıp, büyük kalıp vardır. Minör dizisi ve majör dizisi. Başka diziler de vardı bu minör ve majör dizileri oluşturulmadan önce. Söz gelimi çeşitli modlar, Phrygian, Lydian, girmeyeceğim onlar şimdi. Ama buradan sonra minör ve majör dizisi çok sık kullanılır hale geldi. 1900'lü yıllardan sonra da bu minör ve majör dizileri yerini klasik müzikte başka dizilere bırakınca popüler müziğe evrildi diziler. Bu gamlar, minör gam, majör gam, cazda, rock'ta, popüler müzikte sıkça karşılaşırsınız. Bir enstrüman çaldığınızda ne zaman bu işin teorisine girmeye kalkarsanız minör ya da majör her zaman karşınıza çıkar. Onu söyleyeyim. Az önce size aralıklardan bahsetmiştim. Gayet ayrıntılı bir şekilde, hızlı ve ayrıntılı bir şekilde. Şimdi size yanaşık giden dizi, daha doğrusu majör dizinin seslerinin nasıl formülize edildiğini söyleyeceğim. Majör dizinin tek bir formülü vardır arkadaşlar. Majör dizi, önce seslerini söyleyeyim. Beyaz tuşta do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 sesten oluşur. 7 tane diatonik ses. Yani yanaşık ses. Uyumlu ses diyelim. Bunun formülü do'dan re'ye bir tam ses, re'den mi'ye ikinci bir tam ses, iki tam, mi'den fa'ya bir yarım ses, iki tam ve bir yarım olmuş oldu. Fa'dan sol'e bir tam ses, sol'dan la'ya bir tam ses, la'dan si'ye bir tam ses. Üç tane tam oldu aralarda. Yani iki tam, bir yarım, üç tam ve bir yarım. Do'ya gitmek için. Bu kalıp kromatik olarak her sese uygulanabilecek bir kalıp. Do dışında fa'ya da aynı kalıbı kurarsanız fa, sol, la, si bemol, do, re, mi ve fa aynı sonucu verir. Sadece beyaz tuşların daha doğrusu siyah tuşlar devreye girer. Kimilerine göre bir, kimilerine göre iki ya da daha fazla siyah tuş aslında devreye girer. Piyanodan bahsediyorum. Piyano klavyesinden. Söz gelimi mi fa bekar değil, fa diyezdir. Sol, la, si, do bekar değil, do diyezdir ve re'dir. Bakın iki tane tam, bir yarım, üç tane tam, bir yarım. Aynen. Bütün seslere uygulayabilirsiniz bunu ve bütün tonlarda, bütün seslerde bunu çalabilirsiniz. Ton dediğimiz de aslında bu dizilerin merkezine biz ton diyoruz. Buna Türk müziğinde karar sesi olarak da tonik ses. Yani müziğin, ezginin, melodinin daha çok bitiş yaptığı, karar verdiği ya da duygusal olarak bizi bitişe sürüklediği, tamamına erdirdiği sestir. Tonik sesi ya da karar sesi. O yüzden bunlar aynı zamanda majör ton. Şimdi minör tondan da bahsedeyim. Bu arada bayağı bu hafta uzun yoldu. Gelecek haftaya da devam edeceğiz zaten. Minör tonundan bahsedeceğim. Bugünkü derslik şimdilik kapatacağım. Minör tonun formülü de bir tam la'dan si'ye Bir yarım Si'den Do'ya. Sonra iki tane tam geliyor. Do'dan Re'ye, Re'den Mi'ye. Sonra bir tane yarım Fa'ya. Ve son olarak da iki tane tam ses. Tam perde aralığı gelecek. Yani tam, yarım, iki tane tam, bir yarım ve iki tam. Buna minör kalıbı diyoruz. Doğal minör kalıbı. Minörler üçe ayrılır. Öncelikle birinci minör kalıbını verdim. Doğal minör. Doğal diyoruz. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Majörlerde olduğu gibi her kromatik sese uygulayabilirsiniz bunu. Söz gelimi fa'ya uygulayabilirsiniz. Fa, sol, tam, yarım la bemol olur. Tam si bemol olur. Tam do olur. Yarım re bemol olur. Tam mi bemol olur ve tam fa olur. Bakın siyah tuşların sayısı arttı mesela. İkinci minör kalıbı armonik minör. La, si, do, re, mi, fa, sol, la'ydı normalde doğal minörümüz. Ama bu sol yedinci ses, yarım ses yukarıda düşünülür genelde. Armonik minörde. La, si, do, re, mi, fa, sol diyez ve la. Evet. Son minör kalıbı. Bunu çok bilmeniz gerekli mi bilmiyorum ama yine de bahsedeceğim. Melodik minör. Bu minör türünde ezgi genelde yukarı çıktığında altıncı ses fa bekarken fa diyez olur. Yarım ses incelir. Sol diyez olur. O da yarım ses incelir ve la olur. Yani la, si, do, re, mi, fa diyez, sol diyez, la'dır aslında. Hatırlarsanız fa bekar ve sol bekardır doğal minörün. Ama dönüşte de sol bekar, fa bekar şeklinde olur. Mi, re, do, si, la. Yani bu gamın bir gidişi bir de dönüşü var. Düşünüldüğünde. Her neyse. Bu kadar yükleme ve bu kadar fazla paylaşım bu hafta için yeter herhalde. Sorularınız varsa konuşabiliriz. Bir sonraki hafta geriye kalan kavramlardan devam edeceğiz. Belki de bu müzik odası dersleri içerisinde en çok teori yüklemesi ders buydu. Diğer derslerde enstrümanla gayet keyifli geçecek. İnanıyorum. Sorusu olan varsa ben buralardayım.
Kimseden ses çıkmana göre ders anlaşıldı gibi gözüküyor. Tabii benim...
Çok çünkü ağır bir dersti.
Benim sorum olacak. Aslında aralarda bir iki soru gelmişti aklıma ama bazılarını cevapladınız, bazılarını ben unuttum. Anahtarlardan bahsettiniz ya ilk başta. Şimdi aynı anahtar hem birden fazla çizgiye konabiliyor hem de aynı çizgiye birden fazla anahtar konabiliyor. Buradan şunu mu anlamalıyız? Bu anahtarların biçimleri farklı olduğu için mi anlıyoruz bunları? Hangisinin hangi anahtar olduğunu?
Aslında evet, yani onlar bu anahtarları kullanırken her satırın başına bu anahtarların sembollerini ve az önce de bahsetmiş olduğum gibi adını verdiğimiz çizginin üzerine denk gelecek şekilde sembollerini koyuyorlar. Söz gelimi ikinci çizgi son anahtarı ikinci çizginin üzerine denk geliyor. Birinci çizgi, ikinci çizgi doğu anahtarları birinci çizginin veya ikinci çizginin üzerine denk gelecek şekilde sembolleri konuyor. Bu arada sembolleri sormayın, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
Evet, ben bir tek son anahtarını biliyorum biçimini. Diğerlerininkini bilmiyorum. Peki bunu Braille'de bir karşılığını nasıl çözüyoruz? Geçen hafta anlattıysanız ben yoktum. Yani sonuçta bunu bizim de çözmemiz gerekir. Hangi notalarda çalacağımızı bilmemiz gerekir. Hangi dizgide olduğunu bilmemiz gerekmese bile biz de hangi aralıklarda çalacağımızı bilmemiz gerekir. Nasıl çözüyoruz bunu?
Sorunun adı şu şekilde, kalınlığını ya da inceliğini, hangi doğrunun hangi kalınlıkta ya da hangi incelikte olduğunu anlamak nasıl mümkün gibi bir soru galiba. Doğru mu anladım?
Evet.
Cevabı geçen hafta bahsetmiş olduğum oktav işaretlerinde, oktav ya da incelik kalınlık işaretlerinde Biz notaların öncesine, nota yazmadan önce bu işaretleri, braille işaretleri koyarak bu incelik ve kalınlık ibarelerini belirtebiliyoruz. Frekans ibarelerini belirtebiliyoruz. Hemen kısaca söyleyeyim. En kalın do, en soldaki en kalın do, notadan önce dördüncü nokta. Sonra ikinci oktav 4-5, üçüncü oktav 4-5-6, orta do 5. nokta. Beşinci oktav ince do 4-6. Sonra 5-6 ve 6. nokta şeklinde gidiyor. Bunları
Ya,
yazdığım
oktav
bütün
işaretleri dolayısıyla yani Braille'in bir konusu. Şeyin normal nota yazımının konusu değil. Doğru mu anladım?
kesinlikle yani oktav işaretli onlarda öyle bir şey yok. Onları bunu söylediğinizde anlamayacaklardı sizi.
Yine de şimdi şeyde biz okuldayken bize bir sol anahtarı yazdırırlardı. Bunu da geçen hafta anlattınız mı bilmiyorum. Ve fa anahtarını da piyanoda sol el ezgisini ya da işte koroda diğer bir şeyin partisyonu için bunu yazdırırlardı. Ve işte sol anahtarı için 3-4-5, 2-3-5-6, 1-2-3 ve fa anahtarı için de ki şu anda çok anlamsız olduğunu fark ediyorum. Fa anahtarı hangi fa olduğunu bilmediğimiz için. 3, 4, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 3 şeklinde iki işaret göstermişlerdi ve bize bunu yazdırırlardı. O zaman anlamını hiçbir zaman anlamıyordum ama bunu da bize yazdırırlardı. Bunun o zaman hiçbir karşılığı yok mu yani? Hayallerim yıkılmak üzere şu anda.
Şöyle, fa anahtarı dördüncü çizgi fa ya denk geliyor. Ve pardon hangi fa'ya denk geliyor? Yani Orta Doğu'nun hemen beşli aşağısındaki fa'ya denk geliyor dördüncü çizgi. Braille'de anahtar işaretleri yazdırmaları yani ben yapmam. Hiçbir zaman nota yazarken yazmadım. Saçmalık tamamen. Tabi bu arada müzik öğretmenlerin de hani Braille nota ile ilgili bir şeyler bilip yani birkaç kırıntı ve fikir edinip eğer kör bir öğrencisi varsa müzik öğretmeni şimdi bu konuda yardım buradan da onu çıkartıyoruz. Çünkü sonuç olarak hani anahtar yazımı yani anahtarla ilgili işaret koymak bizim için bir anlam ifade etmiyor. Aynen öyle.
Peki ben daha sonra bahsedecek misiniz? Yani bir aynı üçlüyü işte 65, 60 üçlü ya da işte şey neydi? Büyük üçlü ya da eksik üçlü falan neydi? Unutmuşum şimdi tamamen ifade etmeyi. Belirleyen şey hani yani o şey, do mi mi do re diyez mi do mi bemol mi do re diyez mi belirleyen şeyin ne olduğunu daha sonra anlatacak mısınız? Yoksa şimdi soralım mı?
Aslında anlatmayı çok düşünmüyorum. Biraz ağır biraz bir konu. Onu tekst üzerine, nota yazısı üzerine göstermem gerek. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Söz gelimi mi minör. Mi minörün sesleri mi, fa, sol, la, si, do. Hadi armonik minör olsun. Re, diyez ve mi. Böyle bir ezgi söz konusu olduğunda sizin karşınıza hep do ve re diyez, yani hep değil de genelde do re diyez gibi işte ezgiler falan çıkar. Ama söz gelimi bemollü bir ton, do minör falan gibi bir şey çalarsanız do minörün sesleri do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do. Burada da bu perdeleri yani do mi bemol perdelerini duymak istediğinizde do ve mi bemol olarak yazmak zorunda kalırsınız. Tamamen seslerin yazılması, isimlendirilmesi ya da konumlandırılması ile ilgili bir şey bu. Adlarının diyelim hemen. Yani seslerin değil de tamam. Adlarının tamamen. Yani dominörde do re diyez karşılaşması çok nadir yani. Mümkün değil.
Çünkü o zaman şöyle mi, yani kafamda formüle etmeye çalışıyorum. Aynı nota arka arkaya hem bekar diyorsunuz siz ona. Hem değiştirici işaret anlamında almamış şekilde okunamaz mı? Yani re re diye şeklinde bir nota yazımı ya da okunması söz konusu olamadığı için mi böyle söylüyoruz?
Tam soruya kesik geldi ama yani evet değiştirge hani hangi seslerin evet değiştirge dediğimiz şey beyaz duş. Bu arada değiştirge ne demek? Onu anlatacaktım. Daha sonra anlatacaktım. Ama yine de söyleyeyim. Değiştirge beyaz duşlar düşünüldüğünde beyaz duşlar dışındaki siyah duşların kaç tane olduğunu ve hangileri olduğunu gösteren parçaların başında yer aldığı sıklıkla parça boyunca o değiştirgeden, o işte diyez bemolden karşılaşacağınız anlamına değiştirge, kavramdır değiştirge. Evet, yani söz gelimi bemoller o söz konusu olduğunda dominörde o bemoller mi bemole hep denk geliyorsa evet mi bemol olarak denk gelir. Söz gelimi diyezli bir ton işte la minör ya da mi minör falan gibi bir şey olursa ya da si minör fark etmez. Yani do re diyez. O re ismi kullanıldığı için ve mi bemol olmadığı için re diyezle karşılaşılır. Bu dediğim gibi biraz ağır bir konu, biraz şey bir konu. Tamamen ilerledikçe anlaşılacak. Teori olarak, müzik teorisi olarak ilerledikçe hangi tonlar, hangi bemoller, hangi diyezler görüldükçe anlaşılabilecek bir konu. Tam olarak anlaşılabilecek bir konu. O yüzden şimdilik çok kurcalamıyorum.
Şimdi mesela bazı internette falan da bildiğimiz ya da işte birileri bize okuduğu zaman bazı işte gitar metotlarında falan işte E7 diyor işte adam, G7 diyor falan, EM7 diyor bir şey. Bu şimdi bizim burada öğrendiğimiz doğrudan tam 7'lik gramına mı ya da işte EM7 ise minör 7 ya da işte E7 ise majör 7'yi mi anlamalıyız? Doğrudan bunu kendimiz mi çıkarmalıyız? Yani hiç bilmediğimiz, bilmediğimiz bir akormuşsa bile sadece işte başındaki akorun işte E'sinden onun mi olduğunu anlayıp işte majör olduğunu anlayıp doğrudan kendimiz mi çıkarmalıyız? Mi, sol, si, mi, sol, diye, si, re gibi bunu biz mi çıkarmalıyız? Yoksa yani bu işe mi yarıyor? Böyle söyleyeyim.
Bahsettiğiniz şey bir şifreleme. Evet, aslında şifreleme böyle şeyler anlatır tabii ki. Dediğimiz, bu arada onu da söyleyeyim. Notaların isimleri kimi zaman harflerle de adlandırılır. Şifreleme kullanıldığı zaman. Hatta galiba Anglo-Sakson solfej sisteminde bu bildiğimiz La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La falan değil. Direkt A, işte A, B, C, D, E, F, G'yi falan kullanırlar. Çünkü Latince bu harflerle adlandırılıyor. Eski Latince bu harflerle adlandırılıyor falan. Mesela A, La A harfi, işte B, Si, işte C, Do harfi, işte Do notası, D, Re oluyor, işte E, Mi, harfi, Fa, G harfi, Sol şeklinde gidiyor. Oradaki minör 7, işte E7 dediği zaman, E minör 7 dediği zaman 4 ses akorlarda, 7'li akorlar 4 ses akorlar. Az önce söylediğim gibi minör 7 anlamına gelir. Minör 7'linin kurulumu minör bir 5'li akor üzerine küçük üçlü. Yani bas sese göre, en kökteki sese göre küçük 7'li. Gelecek şekilde olur. Mi, sol, si ile olur. Majör 7'li mi, sol diye si, re aslında. Yani majör 5'li akor, majör 3 sesli akor ve re diyezde si'ye göre büyük üçlü, mi'ye göre yani bas sesi, ana sesi göre de büyük edili. akor elde edilir. Üçüncü bir kullanım var. Dominant yedili. Mi, sol, diyez, si, re. Mi, sol, diyez, si. Majör bir akordur. Majör beşli bir akordur. Ama si üzerine küçük düştü veya mi üzerine küçük edil eklendiğinde bu dominant yedilidir. Dominant da ya da çin demek. Dominant demek bir tonu karar sesine doğru götüren akor demek. O akor dominant akoru karar sesine doğru götürür. Mi, la'nın dominantıdır. La, si, do, re, mi 5. derecesidir. Bu çok sıkı bir kavram. Biz dominant yedili bizi bir sonraki akor olarak muhtemelen şeye götürür. Onun karar işte akoruna götürür. İnternette gördüğünüz genelde şifreleme işlerinde nasıl yapıyorlar, nasıl basitleştirmişler bilmiyorum. Mesela mi minör 7'yi nasıl yazıyorlar? İşte küçük m 7 olarak yazıyorlardır muhtemelen. İşte majör 7'yi e büyük m 7 olarak yazıyorlardır falan. İşte dominant 7'yi de dominant 7 olarak yazmıyorlardı da e 7 olarak yazıyorlardı falan. Böyledir. Bu konuda çok net bilmiyorum ama yine de bakarım. Haftaya buna bakarım. Çünkü ben hani bunu bir şekilde öğrenirken bunu minör 7, majör 7 ve dominant 7 olarak öğrendim. Ama internette tabii popüler müzikte, pop müzikte bunu çalarken nasıl şifreyi gösteriyorlar tam hatırlamıyorum şu anda.
Pek çok basit, ben işin şeyle ilgili kısmını daha çok biliyorum. Yani en yaygın olduğu için herhalde gitarla ilgili kısmını biliyorum. Kurs bu halk eğitim ya da basit kurs öğreticileri şey öğretiyorlar yani işte sizin dediğiniz gibi A, B, C, D, E, F, G notaları ve yanına eğer minörse küçük M ile gösterildiğini öğretiyorlar ve 7'nin hiçbir zaman işte dominant 7'den hiç bahsedildiğini duymamıştım bugüne kadar. Yani 7 dendiğinde işte dendiğinde anlamamız gereken akorun aslında mi majör dominant 7 olduğunu şu anda anlıyorum. Acaba her seferinde dominant 7'yi mi kastediyorlar? Bunu tabii bilemiyorum şu anda.
Maalesef bilmiyorum. Dediğim gibi yani nasıl bir sistemle şifrelemeyle anlatıyorlar, nasıl yapıyorlar çok iyi bilmiyorum. Dediğim gibi ben popüler müzik çalmaya kalktığımda ya da bir partnerle işte şifre anlatmaya çalıştığımda bana ben soruyorum hani hangi akor hangi yedili diye soruyorum. İşte bu yedili diye gösteriyor çalarak. Evet tamam bu dominantmış falan diyorum. Tamam o zaman. Üzerinde kurcalamıştım. Zamanında kurcalamamıştım yani. Tabii. Ama yani bunlar şey standardı olması lazım. Pop müzik bile olsa bir standardı var galiba. Nasıl bir standardı var? Net değilim o konuda. Dediğim gibi küçük M minör olabilir. İşte büyük M majör olabilir. E7, sadece E7 yazıyorsa o dominant 7 falan da muhtemelen. Tahmin ediyorum sadece.
Akorlar dediniz. Aslında bundan bir dizinin bir o akorun içinde bulunan yani işte karar sesi doğuysa doğudan doğuya içinde bulunan notaların ne olduklarını anlıyoruz bir akor dendiğinde değil mi? Yani hangi notalara basarsak do majör olacağını karar veren şey dizi denen şey o herhalde değil mi?
Biraz sesiniz kesik geldi ama yine de şey anladığım şey şuysa bu akorun nota olarak ismini veren şey en alt sesi aslında. Pop müzikte böyle. Klasik müzikte de aşağı yukarı. Cazda da aşağı yukarı böyle. Yani alttaki ses mi. En alttaki ses bastaki ses mi olduğu için. Falan. Doğru mu anladım bilmiyorum. Umarım yanlış.
Evet, sorularımdan bir tanesi buydu ama şeyi merak ediyorum. Yani işte do majör dendiğinde o do'dan do'ya hangi notalara basarsak do majör olacağını anlıyoruz değil mi? Yani işte hiç siyah tuşa basmadığımızı anlıyoruz mesela doğudan doğuya gitmek için. İşte atıyorum R'den R'ye gitmek için hangi siyah tuşlara basacağımızı anlıyoruz değil mi? Bir R majör ya da R minör dendiğinde, bir akorun adından bahsedildiğinde.
Aa, bir dakika. Hemen burada düzeltiyorum. Yine R majör akoru ya da do majör akoru dediğimizde sadece majör akoru diyorsak eğer, üç sesli bir şeyden bahsediyoruzdur. Ya da majör yedili, minör yedili diyorsak eğer, dört sesli bir şeyden bahsediyoruzdur. Majör akoru, bu akor. Yani kavram olarak aynen az önce dediğim gibi 3 ya da 4 sesten oluşuyor. Ama majör ya da minör, ton ya da gam dediğimizde sizin az önce söylediğiniz şekilde yapıyoruz. Doğudan doğuya tüm beyaz tuşların yanaşık seslerinden oluşan bir dizi, bir gamdan bahsediyoruz. Bu kavramı karıştırmamak çok önemli. Tam olarak ne olduğunu anlamak.
Gam, ya o, peki bu gama do majör bir gam mı demeliyiz? Yani aynı mantığı mesela re majör için düşündüğümüzde tabii ki de işte fa diyeze basmamız gerekecektir. Ama fa diyeze bassak bile ona da bir re majör gam mı diyoruz?
Evet, yani re majör tonunda arkadaşlar re majör tonunda çalıyoruz falan dediklerinde anlamalıyız ki re mi fa diyez işte beyaz tuşlardan farklı olan fa diyezi var do diyezi var. Fa'lar, fa do'lar beyaz tuşlardaki fa do'lar fa diyez do diyez olarak çalınacak demek. İstisna
Peki
olmadığı
şimdi
sürece.
şuraya gelmeye çalışıyorum aslında. Peki bu majör ve minör dizilerinin yerini Türk müziğinde makamlar mı alıyor? Yani aynı anda bir sese basmıyorum. Aynı anda birden fazla notaya çoğu kez basılmıyor sizin de dediğiniz gibi. Ama farklı makamlar da bize aslında o makamın içerisindeki hangi notaları basmamız gerektiğini mi söylüyor bu makamlar bize?
Makam kavramı yani ben de yeni yeni öğreniyorum aslında tam olarak. Anlıyorum daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Makam kavramı sadece evet yani o zaman da aynı anda bir dizi içerisinde hangi seslere daha çok basılması gerektiğini anlatıyor. Evet. Ama aynı zamanda makam kavramı bir tür biçimi de içeriyor. Yani diyelim ki size rast dediğinde adam sadece sol ve kurulan işte sol, la, işte si, 4 koma, do, re, mi, işte fa, 4 koma falan dan bahsetmiyor. Aynı zamanda o solun daha sonra re'ye gideceğini, işte daha sonra bilmem la'ya gideceğini, sonra geri döneceğini söylemiş oluyor rast. Bir kalıp gibi düşün. Bir kalıptan bahsediyor aslında makam. Yani Türk müziğinde makamını bu şekilde kalıp olarak çeşitli diziler arasında geçişleri de katarak ele alıyorlar. Rast makamı şuraya gider. Bundan sonra buraya döner. Sonra da buraya gelir. Bir şey düşünmek lazım. Ama yani aşağı yukarı aynı sizi söylediğinize yakın bir şey. Sizi söylediğinizi de içeriyor diyelim.
Ya çok abartıyorum belki ama mesela sizin az önce dediğiniz çeken dominant bir sonraki akora çeken işte onun karar sesine çeken o zaman bize aynı kalıbı düşündürmüyor mu bu söylediğimiz yani makamla aslında klasik batı müziğinin kuruluşuyla Türk müziğinin klasik Türk müziğinin arasındaki bir bağ varmış gibi hissediyorum şu anda.
Ben öyle anlatmaya çalıştığım gibi herhalde duyuluyordur. Aslında şöyle tam şunu söyleyebilirim. Batı müziği sistemi de Türk müziği makam sistemi de bir kulak için hazırlanmış, insan kulağı için hazırlanmış ve duyuş için hazırlanmış bir sistem. Sonuçta duyuşun gerektirdiği müziği sanat yapan onlar düşüncesine göre gerektirdiği bir şey var. Bir merkez olmalı. Yani bir müziğin, bir ezginin ya da bir parçanın bitişini gösteren bir merkez olmalı duyuş açısından. O yüzden makam dediğimiz o kavramla klasik batı müziğinin minör, majör ya da değişik modlar dediğimiz o kavramların temel ortak noktası en merkezi var. Kulak, duyuş merkezi var. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun dışında kavramsal bakış açıları biraz farklı. Tabii. Yani Türk müziğinin makamla ilgili makam diyerek vermek istediği şey farklı. Ama tabii hani Batı müziğinde de işte tonlar arası geçişler var. Re majörden sol majöre falan. Makamda da buna geçki falan diyorlar ya da öyle bir şey söylüyorlar herhalde. Batı müziğinde modülasyon falan diyorlar. Şey dedi, geçki ya da öyle bir şey diyorlar. İşte Batı müziğinde ritim diyorlar. Ya da uzunluklarına ritim diyorlar. Türk müziğinde de üslup falan herhalde diyorlar. Şimdi üslup diyorlar herhalde. Böyle bir şey. Tam anlamadım ama öyle olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ama bir ton merkezi, bir karar sesi mantığı diyebiliriz. Yani müzikte de hani makam da kullanılıyor. Aynı zamanda majör dışında çeşitli hem bize özgü hem de Batı müziğinde de eskiden kullanılmış olan farklı diziler, gamlar ya da modlar. Mod da demek aynı zamanda. Modlar kullanılıyor. Bir gen falan bunlardan bir tanesi. Yani şunu çok duyarsınız Türk müziğinde. Daha doğrusu Türk popüler müziğinde. Şey pardon. Falan gibi şey çok duyar. Yani bu bildiğiniz çok kullanılan bir moddur. Batı müziğinde de kullanılır. Türk müziğinde de kullanılır. Türk makamında da bunun bir makam olması lazım ya da tam nasıl makam hatırlamıyorum şu an. Ama frigyen diyorlar buna. Batılılar mesela. Yunanlılar falan da çok kullanılır böyle şeyler. Farklı dizileri. Yani bizim ortak noktalarımızdan biri onlardan.
La minör ve mi majörü öğrendikten sonra bir sürü parçayı çalabiliyoruz. Çalabiliyor insanlar.
Şey, bir an başka bir olarak su içmeye çalışıyordum da o sırada kusura bakma.
O yüzden mi gitar kurslarında ilk önce işte re minör, mi majör ve la minörü öğretirler ve bunun üzerinden bir sürü parça öğretirler.
Yani şöyle söyleyeyim. Kurslarda öğrettikleri parçaları genelde iki ya da üç akordan oluşan parçalardan falan seçerler. Ya da iki ya da üç akorla çalışır hale getirmişlerdir zaten. Ki insanlar kolay adapte olsun, kolay ısınsın parçalara ya da gitara ya da müziğe falan. Bu şekilde yapılır genelde. Hem parçaların aslında iki ya da üç akordan oluştuğundan dolayı, akor çalınarak eşlik edilebildiğinden dolayı hem de öyle olmasa bile öyle hale getirmiş olduğundan ve insanları motive etmek gerektiğinden dolayı yaparlar. Öyle düşünüyorum. Demek o üç akorluk parçaları bir sürü değişik akorlarla da çalmak mümkündür aslında. Çok güzel süslemek ya da çok güzel eşlikler yapmak mümkündür. Ama hani önce öğrenmek için başta o tarz şeylerle başlamak her zaman mutlu.
Güzel bir ders oldu. Sanırım başka soru yok. Varsa da dinlemelisiniz şu anda.
Yani çok teşekkürler. Sabır edildiğiniz için gayet keyifli. Haftaya güzel
evet, haftaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum Onur'a. Ayrıca güzel sorular için Elif'e de teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar saat 21.30 pardon 20.30'da 20.30 21.30 demeyeyim. Dinleyip 20.30'da Hüsiye ilk kısmı alıp 20.33'te gelen Onur. 20.30'da burada olacağız. Pazar akşamı yine teori kısmına devam edeceğiz. Sonralarda da artık yavaş yavaş işin enstrüman kısımlarına geçmiş olacağız.
Bu arada sorular dersi yönlendirmek açısından gayet iyi. Çünkü unuttuğum bir şey olursa ya da anlaşılmamış olan bir şey olursa onu direkt üzerine düşünüp konuşabiliyoruz da anlatabiliyoruz da. Gayet iyi biliyoruz da. Sorularınız benim için önemli.
O zaman ben de teşekkür edeyim. Yani sorularım cevaplandığı için.
Herkese teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere.